Ayrım 11. Gökdelen. Tahsin Yücel. Sayfa 136. Can Tezcan ağzı açık, gözleri büyümüş, şaşkınlık içinde başbakana bakıyordu. Başbakan konuğunun şaşkınlığına güldü, elini omzuna koydu. Geçenlerde bir gece uykum kaçtı, bir tarih kitabı alıp karıştırmaya başladım. Geçen yüzyılın ikinci yarısında, yani yüzyıldan bile az bir zaman önce, bir sağcı partimizin başlıca sloganının 100 milyonluk Türkiye olduğunu gördüm. Bir gülmedir aldı beni. 100 milyonluk Türkiye düşünebiliyor musun? Zamanla bayağı yaklaşmışlardı da bu rakama. Bizse şu sırada ülke insan sayısını Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sayıya getirelim diye kıçımızı yırtıyoruz. Sen bu işe ne diyorsun Avukat Bey? Can Tezcan daha da afallamış gibiydi. Bilemiyorum Sayın Başbakanım dedi. Dedikleri gibi her dönemin kendi ölçütleri, kendi ilkeleri, kendi ülküleri oluyor. Başbakan bir kahkaha daha attı. Olabilir ama ben Mevlüt Doğan olarak bu ülkeyi gülünç buluyorum. Haksız mıyım? Haklısınız efendim. Siz 2073 yılında yaşıyorsunuz. Mevlüt Doğan yanıt vermedi. Kapıya doğru yürüdüler. Köşkün küçük uçak parkında 40 yıllık dostlar gibi el sıkıştılar. Ama tam ayrılacakları sırada başbakan durdu. Can aga ben seni çok sevdim dedi. Arkadaşlar komünistin biridir o, güvenilmez deyip duruyorlardı. Ama ben birkaç kez televizyonda dinledim seni. Bu herifte iş var dedim. Bugün de gördüm ki haklıymışım. Öyle durup gülümsediler birbirlerine, sonra Mevlüt Doğan konuğunun kulağına doğru eğildi. Peki sen komünist misin diye sordu. Can Tezcan da Mevlüt Doğan'ın kulağına eğildi. En az sizin kadar Sayın Başbakanım diye fısıldadı. Bu kez kahkahalarla güldüler. Mevlüt Doğan Can Tezcan'ı öptü. Hadi gene görüşmek üzere dedi, sonra birden gözlerini Can Tezcan'ın uçağına dikti. Vay vay vay, senin mekik benimkinden de kıyakmış, hem de gerçek bir uçak yavrusu. Bu da gösteriyor ki adaleti benim değil, senin dağıtman daha uygun olacak diye ekledi. Can Tezcan uçağına binip pilotuna gidelim dedikten sonra çok tuhaf bir herif, pek yontulmamış ama tümden boş bir herif de sayılmaz diye düşündü. Yalnız gözlemlerini sonuna dek götürmüyor ya da götürmek istemiyor. Yarım yüzyıldır hiçbir partinin iki dönem üst üste iktidara gelmediğini söylüyor ama değişik adlar ve değişik adamlarla bir bakıma hep aynı partinin, yani aynı ilkelerin iktidarda kaldığını, bu yüzden her şeyin kötü gittiğini, yılkı adamlarını da bu 150 yıllık partinin yarattığını görmüyor. Kendisine pilot bölümünden ayıran cama doğru okkalı bir tükürük atmak geldiği içinden ama kendini tuttu. Ben de böyle bir herifle işbirliği yapıyorum, gizli anlaşmalar imzalamaya hazırlanıyorum diye söylendi. Uçak yavrusu mekik 30 dakika sonra B-164 sayılı gökdelenin tepesine kırlangıç gibi inip kanatlarını topladığında güneş batmıştı. Aşağıda insanlar, kimileri kaldırımlarda yaya, kimileri küçücük arabalarında, işlerinden dönüyor ya da işlerine gidiyorlardı. Güvenli, kuşkudan uzak, ağır ağır ilerlemekteydiler. Alabildiğine indirgenmiş, soyut ve değişmez bir düzenin her an kolaylıkla değiştirilebilen, sıradan öğeleri olduklarının ayrımında bile değildi hiçbiri. Peki yukarıdakiler, bu düzeni yürütenler, onlar çok mu bilinçli sanki? Dedi kendi kendine. Simerdiyakov'u karşısında gördü birden. Bıyıklı, saçları dümdüz taranmış, güvenli, mutlu mu mutlu, ötekinin hiç olmadığı kadar. Onlar çok mu bilinçli sanki? Ben çok mu bilinçliyim? Bilinçli olsam da ne yazar ayrıca? Neredeyse tek bir tutkunun ardında birbirlerinin aynı, neredeyse hep böyle geçip gidiyorlardı, hep böyle kalabalık, hep böyle yalnız, yılkı adamları gibi. Her birimiz birer yılkı adamıyız bu düzenin içinde. Evet, her birimiz, hepimiz diye yineledi. Ben, Mevlüt Doğan, Yorklu Temel, Cüneyt, Varol, hatta Rıza, hepimiz, hepimiz. Peki Gül? Gözleri kararır gibi oldu. Başını ellerin arasına aldı, var gücüyle sıktı. Gül benden boşanmayı düşünmüyor mudur? Düşünmüyorsa neden düşünmüyor? Düşünüyorsa neden susuyor? Kapıdan girer girmez soracağım bunu ona diye söylendi. Ama sormadı. Önce uzun bir yolculuktan dönmüş ya da ikisinden biri korkunç bir kazadan kurtulmuş gibi sımsıkı sarılıp yanaklarını öptü karısının, sonra özlem gidermek istercesine bir adım geriye çekilerek uzun uzun yüzüne baktı, onu hala çok sevdiğini düşündü, derin bir soluk aldı. Söylesene sevgilim, Simerdiyakov bıyıklı mıydı, bıyıksız mıydı diye sordu. Gültezcan eşinin tutkulu davranışları karşısında şaşırmıştı, sorusu karşısında büsbütün şaşırdı, gülümsemeye çalıştı. Simerdiyakov da nereden çıktı şimdi diye sordu. Gültezcan derin bir soluk aldı. Adam yani Mevlüt Doğan tıpkı Simerdiyakov dedi. Gültezcan gülümsemeye çalıştı. Onun bıyığı var dedi. Simerdiyakov'un bıyığı yok muydu? Bilmiyorum, belki de vardı. Romanı yeniden okumak gerek. Ama bilirsin, Dostoyevski insanların dışından çok içine betimler genellikle. Gene de romanı bir daha okumakta yarar var. Belki bizi gençliğimize götürür dedi Gültezcan, kocasının karşısında ayakta, öyle durdu bir süre. O da tüm Rusya'dan nefret mi ediyor diye sordu. Hayır, daha doğrusu bilmiyorum ama Türkiye'den nefret ettiği kesin. Kendi ülkesinden, kendisine doğuran topraktan, tıpkı Simerdiyakov gibi dedi Gültezcan, kocasının koluna girdi, koltuğuna kadar getirdi onu. Otur da bir bardak su getireyim, iyi gelir dedi. Gidip getirdi, içmesini bekledi. Sonra karşısına oturdu, ellerini birbiri ardından avuçlarına alıp okşadı. Sevgilim, bu senin ellerinin küçüklüğü hep şaşırtmıştır beni dedi. Evet, ellerim küçüktür. Simerdiyakov'un ellerine benzemez dedi Gültezcan. Gültezcan eşinin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığını düşündü, Mevlüt Doğan'la görüşmesine ilişkin birkaç soru sordu. Sonra Rıza Koç'un konuk odasında hala uyumakta olduğunu söyledi, kulak verirsen horlamasını buradan bile işitirsin dedi, Gültezcan da kulak verdi. Dostunun kısa boyu ve çökük göğsüyle çelişen güçlü horultusunu o da işitti. Gültezcan hastalanmış olmasından kuşkulanıyordu. Ona Rıza Koç demişler, kolay kolay hastalanmaz ama bunu hep yapar dedi Gültezcan. Kimi zaman 48 saat gözünü kırpmaz, kimi zaman da 48 saat boyunca böyle horul horul uyur, hem de deliksiz uyur. Gültezcan şaşırdı. Yani bu adam yarın da hep böyle horlayacak mı diye sordu. Yok canım, şimdi gidip uyandırırım ben onu dedi. Gültezcan sonra kalktı, dediğini yapmak üzere konuk odasına yöneldi. Kapıyı açıp girdiğinde Rıza Koç sırtında ceketi, ayaklarında botları, yatağın üstünde uyuyor, kolaylıkla uyanacağı da benzemiyordu. Deli herif diye söylendi Gültezcan. Bir gün bir sokak köşesinde ya da pis bir otel odasında böyle bulacaklar seni işte, sırtında kirli ceketin, ayaklarında çamurlu postallarınla. Yaklaştı, elini alnına bastırdı, sonra başını sallamaya başladı. ''Uyan artık, uyan artık baba Rıza!'' diye seslendi. ''Sen bu yastığa baş koyalı koca bir gün geçti.'' Aynı anda Rıza Koç'un gözlerini ovuşturduğunu, sonra bir çocuk aralığıyla gülümsediğini, sonra da doğrulup oturduğunu gördü. ''Helal olsun sana!'' dedi. ''Peki o iş nasıl gitti?'' diye sordu Rıza Koç. ''Ne olacak, bağladım!'' dedi Gültezcan. ''Tüm işleri bağladığım gibi.'' Rıza Koç şaşırdı ya da şaşırmış gibi görünmek istedi. Hayır, olamaz diye homurdandı. Bu saçmalığı da yapmış olamazsın. O dangalak bile yapmış olamaz. Ben bir şeyi kafama koydum mu yaparım arkadaş dedi Gültezcan. Yaptım. O dangalığı da kendi dediğime getirdim. Rıza Koç umutsuzca başını salladı. Bana kalırsa korkunç bir şey diye üsteledi. Adaletin sonu sanki. Hayır, bu bir devrim dedi Gültezcan. Arkadaşının yüzünü okşadı. Kansız bir devrim. 21. yüzyıl adaletinin kendi özüne dönmesi. Rıza Koç doğruluk kattı bir anda, dostuna düşmanca baktı. ''Ben kanlı bir devrimi senin bu paralı devrimine yiye tutarım.'' diye gürledi. ''Paralı devrime, bu en güçlünün adaletine.'' Gültezcan kalktı, elini dostunun omzuna koydu. ''Bakıyorum, dün akşam söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkmış.'' dedi. ''Hadi toparlan da sofraya oturalım, o zaman anımsarsın belki.'' ''Tamam, 5 dakika sonra oradayım.'' dedi Rıza Koç. 10 dakika sonra geldi ama nerede bulunduğunun ayrımında değil gibiydi. Elindeki fotoğrafa dikmişti gözlerini, hep bu fotoğrafa bakıyordu, bu fotoğraf dışında hiçbir şey görmez gibiydi. Masaya Gültezcan'ın önüne bıraktı sonunda ama gözleri hep üzerine dikiliydi gene. ''Bunu şu soldaki sehpanın üstünde buldum.'' diye başladı. ''Elime alıp da bakar bakmaz dona kaldım.'' Olamaz dedim, hayır, olamaz böyle bir şey. En azından ben böylesine görmedim, haksız mıyım? Bu güzellik, bu arılık, bu uyum, bu bakış, bu gülümseme, La Joconde hiç kalır bu yüzün yanında. Bence bu, bence bu yüz olsa olsa, evet dedi Gültezcan, evet sence bu yüz? Bence bu yüz olsa olsa Havva'nın yüzü olabilir diyordum. Evet olsa olsa, alıp odama gittim, önüme koydum, 2 saat baktım belki, sonra sızmışım. Gültezcan da bir tuhaf olmuştu, eşi de. Haklısın, gerçekten çok güzel, dedi Gültezcan. Peki kim bu kadın? Gültezcan kocasına baktı, o da bir süre öyle durup gülümsedi, sonra büyük bir giz verir gibi dostunun kulağına eğildi. Nokta diker diye fısıldadı. Bizim New Yorklu'nun anası, öleli 55 yıl olmuş. Rıza Koç tüm bedeninden güçlü bir elektrik akımı geçmiş gibi titredi, sonra gözle izlenebilecek kadar ağır bir biçimde yüzünde tuhaf bir gülümseme biçimlendi. Yaşamın anlamsızlığının ve saçmanın egemenliğinin bundan daha somut bir göstergesi olamaz, dedi. Böyle bir kadın New Yorklu Temel gibi bir herif doğursun. Saçma, her şey saçma, her şey, her şey, her şey. Abartma dostum, dedi Can Tezcan, elini omzuna koydu. Temel bizim özgürlük anıtındaki kadına bu yüzü verecek, anasının yüzünü. Rıza Koç en yakın koltuğa bıraktı kendini. Olamaz diye söylendi. Bu yüz o nesnenin üstüne nasıl konulur? Gebertmeli bu herifi. O herif tam bir dangalak. Can Tezcan bir kahkaha attı. Beğenemedin mi? Adam İstanbul'u yeniden kuruyor. Rıza Koç yüzünü buruşturdu. Evet, kurar, dedi. Birileri hep yeniden kurar bu zavallı İstanbul'u. Kimi Aydın'dan gelir, kimi Trabzon'dan, kimi Urfa'dan. Ülkenin en güzel kentini yeniden kurmaya soyunurlar. Bu ülkenin çelişkisi tükenmez. Sen, Türkiye'nin son komünisti, en güzel kadının Havva olduğunu söyledikten sonra, dedi Can Tezcan, kolundan tutup sofraya getirdi dostunu, ama Nokta Hanım ve İstanbul Özgürlük Anıtı konusunu ancak üçüncü kadehin sonunda kapatabildi. Sonra çekine çekine Gültezcan'ın sabırsızlıkla beklediği görüşme konusuna geldi. Ancak korktuğunun tersine o başbakanla görüşmesinin ayrıntılarını, özellikle de adamın ikide bir Simerdiyakov'a dönüşmesini anlatırken ya da benim adım Mevlüt Doğan deyişine öykünürken Gültezcan gibi Rıza Koç da kahkahalarla güldü. Bununla birlikte her üçünün de içinde bir sıkıntı, bir kaygı, çok önemli bir şeyi yitirmişler ya da nicedir sürdürdükleri bir çaba başarısızlıkla sonuçlanmış gibi bir duygu vardı. Can Tezcan öyküsünü işte böyle kim kimi kafese koydu, hangimiz kazançlı çıktık bilmiyorum diye bitirip de susunca Rıza Koç son bir soru daha sorayım, dedi. Bu senin Simerdiyakov yılkı adamlarını biliyor mu? Evet, biliyor. Bu konuda bir çözüm önerisi var mı acaba? Evet, var. Bilmezlikten gelmek ama çöpleri ve eski giysileri onların sık sık geçtikleri yerlere attırmak, partilerine bağlı belediyeler aracılığıyla. Ben kıyak başbakan diye buna derim işte, ama Simerdiyakov'u yüz mevlüte yeğit tutarım. Gültezcan bir kocasına bir konuğuna bakıyordu, sonra kocasında karar kıldı. Tam 100 tane Mevlüt Doğan, aman tanrım, diye söylendi. Arkasından da neredeyse sert bir sesle, benim düşüncemi sorarsan sen bu adamlarla hiçbir biçimde ilişkiye girmemeliydin, dedi. Can Tezcan omuz silkti. Ben bu işe uğraş gereği büyük müşterim için, bir bakıma onun adına yapıyorum, dedi. Simerdiyakov'u da onun adına mı gördün, diye sordu Rıza Koç. Havayı yumuşatmaya mı çalışıyordu yoksa alay mı ediyordu belli değildi, ama buna ne Can Tezcan'ın aldırdığı vardı ne eşinin. Bence senin en büyük yanlışın o adamın avukatı olman, dedi Gültezcan. Gözlerini tavanda bir noktaya dikti, bir süre düşündü, sonra diye sürdürdü. Sonra ben bunu bilirim, bunu söylerim, küçücük bir ev için tüm bu özelleştirme çabaları gülünç mü gülünç. Can Tezcan gözlerinin içine kadar kızardı neredeyse. Saçmalama, ben avukatım, Temel Diker'de en iyi müşterim, dedi. Ayrıca kaç kez anlattım sana, ben bu işin ülke için yararlı olacağına, adaleti bu heriflerin elinden kurtarmamızı sağlayacağına inanıyorum. Çaban da bedeli ne olursa olsun sonuçlarını şimdiden vermeye başladı. Varol 15-20 gün sonra dışarıda, ikiniz de biliyorsunuz ki onun için yapmadığım kalmamıştı. Öte yandan... Rıza Koç sözünü kesti. Sen de çok iyi biliyorsun ki bunun gerçek adalet saygısıyla ilgisi yok, dedi. Bu bir sapma, bir bencillik, ilişkiyi çıkar için kullanma. Ne yapsaydım yani? Bıraksam da Varol yıllar yılı tekkede mi kalsaydı? Kendi kişisel çıkarımda, kendi kişisel onurumda söz konusu değil burada. Öncelikle bir dostumun özgürlüğü söz konusu. Övünmek gibi olmasın, senin için de çok yaptım bunu. Doğru, benim için de çok uğraştın ama şimdi yanlış yoldasın, tutumun kesinlikle öznel. Can Tezcan eşinin Rıza Koç'u başıyla onayladığını gördü. İkiniz de körsünüz diye gürledi. Görmüyor musunuz? Varol gibi bir insanı hiçbir suçu yokken ve hiçbir gerekçe göstermeden 2 yıldır içeride tutan, ormandan denize, ilkokuldan üniversiteye, varımızı yoğumuzu hepsi birbirinden düzenbaz yabancılara satan bir yönetimin elinden yargıyı kurtarmaya çalışıyorum. Dün akşam da söylemiştim. Halkayı tamamlamak istiyorum ama iyi tamamlamak istiyorum. Rıza Koç gülümsemekle yetindi, yani pek de etkilenmiş gibi görünmedi, Gültezcan'dan yana döndü. Senin kocan bir tuhaf oldu dedi. Heriflerin korkunç eylemlerine bir yenisini daha ekletmek, yargıyı da özelleştirerek özelleştirmelerin en kötüsünü yaptırmak istiyor. Bu amaçla heriflere rüşvet veriyor, sonra da kendisini alkışlamamızı istiyor bizden. Benim ona buna rüşvet dağıtacak kadar param yok. Senin yok belki ama adamının var. Hangi adamımın? Hangi adamının olacak? New Yorklu Temel'in, şu 5-6 yıllık bir sürede İstanbul'u korkunç bir falyus ormanına dönüştüren Karadeniz uşağının. Can Tezcan bu kez bayağı sinirlenmiş gibi göründü. Dostum, sen her şeye yanlış bir noktadan bakıyorsun. Çünkü yaşadığın dönemi göz önüne almıyorsun, dedi. Bu adam kendini İstanbul'a adamış. Ona birliğini ve kimliğini vermeye çalışıyor. Çağcıl birliğini ve çağcıl kimliğini. Rıza Koç kahkahalarla güldü. ''Sevgili Can, sen bizimle dalga geçiyorsun.'' dedi. ''Adam İstanbul'un altını üstüne getiriyor. Taş üstünde taş bırakmıyor neredeyse. Yıkıyor da yıkıyor. Önüne ne çıkarsa yıkıyor. Kentin çevresinde kendinden de yüksek moloz dağları oluşuyor böylece. Eski yapılar, eski eşyalar, eski kaldırımlar moloza dönüşüyor ve her şeyi kuruyor.'' Bunu görmemek için kör olmak gerek. Adamın elinden gelse Ayasofya'yı da, Topkapı'yı da, Süleymaniye'yi de yıkacak. Bir gökdelendir tutturmuş. Gökdelen de gökdelen ama yalnız göğü değil, yeri de, tarihi de, geleceği de deliyor. Sen havadan konuşuyorsun Rızacığım. Temel Diker tam tersini yapıyor bu dediklerinin. Çirkin ve uyumsuz yapıları yıkıp yerlerinde kendi gökdelenlerini yükselterek düzen getiriyor bu kente. Uyum sağlık getiriyor ama sen anlamak istemiyorsun dedi Can Tezcan, sonra gizemli bir biçimde gülümsedi. Anlamıyorsun çünkü arz süremlilik ve eş süremlilik kavramlarını bilmiyorsun diye ekledi. Onlar da ne? Ben Marx'ta bu kavramlara hiç rastlamadım. Rastlamadın çünkü Marx'ta yoktu diye atıldı Can Tezcan, sonra sesini alçaltarak art süremlilikleri, yani tarihsel gelişimleri içinde görebildiğimiz kentler bulunduğunu ama İstanbul'un bu özelliğini çoktan yitirdiğini, birkaç tarihsel kalıntı bir yana, son 100 yıl içinde açgözlü insanlarca altı üstüne getirilerek bir bayağılık, çirkinlik ve karmaşa çöplüğüne dönüştürüldüğünü, bu nedenle en doğru ve en kestirme çözümün onu eş süremlilik içinde, yani bugün de kendi içinde tutarlı bir kent olarak yeniden kurmak, yani bir baştan bir başa aynı nitelikte, aynı biçimde ve aynı boyutta yapılar, yollar ve sokaklarla, çağımızın yolları, sokakları ve yapılarıyla donatmak olduğunu anlattı. Derin bir soluk aldı. Temel Diker'in yapmak istediği bu işte. Belki isteğini sözcüklere gerektiği gibi dökemiyor her zaman ama İstanbul'u bütüncül bir uzam olarak yeniden kurmayı amaçladığı, amacına ulaşmak için de hiçbir özveriden kaçınmadığı ortada diye başladı. Rıza Koç Gültezcan'a döndü. İşte senin kocan budur dedi. Ne zaman sıkışacak olsa ayaküstü bir kuram üretir sana. Ürettiği kurama da herkesten önce kendisi inanır. Gültezcan güldü. Bilmez miyim, üretir benim kocam. Çok da güzel üretir. Üstelik her zaman tutarlı bir yanı da vardır kocamın kuramlarının dedi. Can Tezcan içini çekti. Düşüncemi bir türlü anlatamıyorum size dedi. En iyisi kapatalım bu konuyu. Ne gökdelenlerden söz edelim, ne yargıdan, ne başbakandan. Tamam, kapatalım dedi Rıza Koç. Gültezcan da başıyla onayladı. Devrim, yani gençlik anılarına daldılar bir kez daha. Sonra çok geç bir saatte Rıza Koç Can Tezcan'ı kolundan tutup durdurdu. Sormayı unuttum dedi. Dün Kızılcı Hamam'a giderken ya da gelirken mekiğini biraz alçaktan uçurtup dağlara baktın mı? Hayır, bakmadım dedi Can Tezcan. Giderken yapacağım görüşmeyi düşünüyordum. Gelirken de yaptığım anlaşmayı. Çok yazık. Bir dahaki sefere bak dedi Rıza Koç. Çıplak dağların güzelliğine hayran kalacaksın. Sanki dünya yeniden kendisi oluyormuş gibi gelecek sana. Kendine ya da Nokta Hanım'ın yüzüne dönüşüyormuş gibi. 11. ayrımın sonu, sayfa 147.